Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, kainatta meydana gelen her şey Allah'ın takdiriyledir. Her şey onun kudretinin eseridir. Allah'ın takdirine uygun meydana gelir her şey. Allah Teala'nın bilip takdir ettikleri ve buna uygun olarak gerçekleşen hadiseler olan kader ve kazaya inanmak iman esaslarındandır. Kader, Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar olacak her şeyi ezeli ilmi ile bilip takdir ederek yazması. Kaza ise Cenab-ı Hakk'ın ezelde bilip takdir edip yazdığı şeylerin zamanı gelince onları yaratması. Yani Allah'ın takdir ettiklerinin zamanı geldiğinde yine onun izniyle gerçekleşmesidir. Kaderin iç yüzünü, aslını, esasını ancak Allah bilir. Aslında kader bizler için mutlak ve kesin bir biçimde çözümlenmesi mümkün olmayan ilahi bir sır. Kader konusunu kesin bir biçimde çözmeye girişmek, insanın kapasitesini zorlaması ve daha da ötesi imkansıza talip olmasıdır. Bunu Üstad Necip Fazıl çok güzel ifade ediyor mısralarında. Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elindeyse beyazdan gel de sıyır beyazı. İşte böyle değerli dinleyicilerimiz. Özellikle ifade etmeliyiz ki insanlar kaderi bahane ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Biz daha programımızın başında bu hükmümüzü bu şekilde ifade edelim. Hükmümüzü verelim. Bir insan Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, bu şekilde takdir edilmiş, ben ne yapayım diyerek günah işleyemeyeceği gibi günah işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez. Kaderi mazeret olarak ileri süremez. Çünkü bu fiiller insanlar böyle tercih ettikleri için bu seçime, onların seçimlerine uygun olarak Allah tarafından yaratılmışlardır. Değerli dinleyicilerimiz, kader ve kaza inancı insandaki karamsarlığın ve ümitsizliğin en büyük ilacıdır. Onun için kadere iman eden kederden emin olur denilmiştir. Evet, kadere iman eden kederden emin olur. İnsan başına gelen felaket ve musibetlere kadere olan inancı sebebiyle Allah'ın takdiri gözüyle bakıp kendini teselli eder. Onun takdirine rıza gösterir, boyun eğer. Kudreti sonsuz bir yaratıcının murakabesi altında olduğunu hisseder, bilir, iman eder ve kabul eder tabii. Bela ve musibetlerin Allah'tan geldiğini bildiğinden kurtulmak için yalnız ona iltica eder ve yalnız ondan yardım diler. Gelen musibetin kendisi için bir mağfiret sebebi olduğunu düşünür, mağfiret sebebi olduğunu düşünür, böylece metanet gösterir. akla şöyle bir soru gelebilir. Madem ki her şey Allah'ın takdiriyle oluyor, o halde biz yapılması yasak olan şeyleri yaptığımız için neden sorumlu oluyoruz? Bu sorunun cevabı şu. Allah Teala insanı yaratmış, ona akıl, irade ve tercih hakkı vermiş. İnsanın aklı ve iradesi ile iyi olanı seçmesi ve kötü olandan da elbette sakınması gerekir. İrademizi hangi tarafa sarf edersek Allah Celle Celaluhu da isteğimize uygun olarak onu yaratır. Hal böyle olunca bir kimsenin ölümüne sebep olan kişi ben ne yapayım? Allah'ın takdiri böyleymiş diyerek bu suçtan işlediği cürümden kendisini kurtaramaz. Bu kişi iradesini haksız yere adam öldürmeye sarf etmek suretiyle Allah'ın takdirinin bu şekilde tecelli etmesine sebep olduğu için elbette sorumludur. Bir de insanın iradesinin ve kudretinin dışında kalan hadiselere ait kader var. Birdenbire meydana gelen afetlerin neticesi olan zarar ve ziyanlar mesela, fırtınalar, depremler ve ölüm halleri gibi olaylar buna örnektir. Kadere iman eden kimse, insan iradesi ve kudreti dışında meydana gelen olaylardan ve üzücü hallerden dolayı bunlar Allah'ın takdiri der ve sabreder. Kendi hatası yüzünden başına gelenlerden de pişman olur, tevbe eder. Yanlış tutum ve davranışlardan tevbe ederek vazgeçer ve Allah'a sığınır. Allah'tan yardım ister. Ümitsizliğe düşmez. Boş yere bedbaht olmaz. Bize düşen dünya ve ahiret hayatımızın mutluluğu için güzel ve faydalı olan her şeyde irademizi elbette ortaya koymak, çalışmak, sebeplere ve vesilelere sarılmak, daha sonra da Allah'a tevekkül etmektir. Zira Allah bizim irademize göre bize muamele etmektedir. Allah Teala bizim irademize, amelimize göre bize muamele etmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocamız bugün bizlere Kafirun, Nasr ve Tebbet surelerini okuyacak. Ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Şubat ayından bu yana iman esaslarını anlatmaya gayret ediyoruz bu mikrofondan dilimizin döndüğünce. Bugün ele alacağımız kader ve kazaya iman konusu ile iman esaslarını anlatmaya bu hafta itibariyle tabii şimdilik kaydıyla bir nokta koyacağız. Gelecek hafta Ramazan ayının başlaması münasebetiyle oruçla devam edeceğiz sohbetlerimize. Programımıza kader ve kaza tanımlarının bir daha hatırlatarak devam etmek istiyorum. Rabbimizin olacak her şeyi önceden bilip takdir etmesi ve yazmasına kader denir. Olacak her şeyi Allah Teala'nın önceden bilip takdir edip yazmasına kader denir. Allah'ın bilip takdir ettiği şeylerin, bilip takdir ettiği tabii yazdığı şeylerin zamanı gelince onun tarafından yaratılıp ortaya çıkmasına, olmasına ise kaza denir. Yine bu vesileyle söyleyelim. Bizim dilimizde bu tabirler kaza ve kadere iman şeklinde ifade edilmektedir. Aslında kaza ve kadere iman şeklinde değil, kader ve kazaya iman şeklinde ifade edilmesi daha doğru bir ifade şeklidir. Çünkü önce olan kaderdir. Kaza, kaderde takdir edilip yazılan şeylerin zamanı gelince olmasıdır, Allah tarafından yaratılmasıdır. Şimdi izniniz olursa Asr-ı Saadet'te Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanına uzanmak ve o dönemde kader ve kaza konusunda zihnimizi hayli aydınlatacak bir hadiseyi aktararak başlamak istiyorum. Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki İslam ordusu Şam'a gelen Hazreti Ömer ile Suriye Hicaz sınırında bulunan Ser köyünde karşılaşırlar. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğu haberini verir Hazreti Ömer'e, Halife Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı ayrı ayrı toplar ve onlar da istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden kesin bir sonuç alınamaz. Kimisi sen bir görev için geldin, bundan geri dönmen uygun olmaz derken kimileri de insanları tehlikeye atmamız doğru olmaz dediler. Hazreti Ömer görüş alışverişlerine, istişarelerine devam etti. Son olarak orada bulunan Mekke'nin fethine katılmış kimselerle görüştü. Bu son görüşmede ittifakla geri dönme, veba bulunan bölgeye girmeme, geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama kararı çıkmıştı. İşte bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye geri dönülmesi talimatını verdi. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramamış olacak ki halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye soruyordu. Hazreti Ömer, evet Allah'ın kaderinden, yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz diye cevap veriyordu. Tartışmalar sürerken gelen Abdurrahman bin Af, konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletti. Bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde de veba hastalığı çıkar da siz orada bulunuyorsanız o anda vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararın isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder ve Medine'ye döner. Bu hadisede kader konusunda sahabe arasındaki anlayış farklılıklarını görüyoruz. Bir tarafta tedbiri ve tercihi anlamsız gören bir kader anlayışına sahip olanlar, tedbiri ve tercihi anlamsız görüyor. Bir tarafta insanlar, diğer tarafta Hazreti Ömer'in öncülük ettiği insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderinin bir parçası olduğu, kaderinin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmakta. Hazreti Ömer buradaki tutumuyla salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu koymuştur ortaya. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste de Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını emretmekte ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretmektedir bizlere. Aslında değerli dinleyicilerimiz, insanın müdahil olmadığı, olamadığı, insanı kuşatan tabiat, evrenin işleyişi ya da insanın ailesi, ırkı, cinsiyeti gibi hususların ilahi bir belirlemenin neticesi olduğu açıktır. Biz bunlara müdahale edebilir miyiz? Bir düşününüz, kimse nerede, ne zaman, hangi ırktan, hangi cinsiyetle doğacağı konusunda müdahaleci olabilir mi? Etmiş, olmuş mudur? İnsanın anne ve babasını seçme hakkı var mı? Bu önemli soruları çoğaltabiliriz elbette. İnsanı doğrudan etkileyen bu gibi hususlarda onun en küçük bir müdahalesi söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz, her şey bir kadere, ölçü ve plana göredir. Küllü şeyin bir kader. Her şey bir kadere, ölçü ve plana göredir. Peygamber Efendimiz bu sözüyle, bu hadis-i şerifleriyle her şeyin Allah'ın irade ve kudreti çerçevesinde vücut bulduğunu beyan etmektedir. Kainatın ilahi bir planlamanın neticesi oluşu, aynı zamanda mutlak irade ve güç sahibi bir kudretin varlığını ispat etmektedir. İnna külle şeyin halagnahu bi kader. Gerçekten biz her şeyi bir kadere, plana, ölçüye göre yarattık. Kamer 49. ayeti, iyi kötü, acı tatlı, canlı cansız, faydalı faydasız, her ne varsa Allah'ın bilmesi, dilemesi, kudreti, takdiri ve yaratması ile gerçekleştiği gerçeğinin bir başka ifadesidir. İlim, kudret, irade ve hikmet sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığı için evrende kaos değil ölçü, denge ve düzen hakimdir. O göğü yükseltti ve denge koydu. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik ve kusur göremezsin ayetleri bu denge ve düzeni vurgulamaktadır. Bunu anlatmakta, bunu bildirmekte, bunu öğretmektedir bize. Allah Celle Celaluhu kainatta vuku bulan şeyleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yaratmayı dilemiştir. Böylece akıl sahiplerinin yaratılıştaki hikmet ve gerçekleri daha rahat kavramasını murad etmiş olabilir. Mümin her hadisede Allah'ın varlığının işaretlerini görür. Allah'ın her varlık ve oluşta her zaman ve mekanda mutlak tasarruf sahibi olduğuna inanır. İşte kaderin imana konu olması da burada anlam kazanmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, kadere inanan bir insan gerçek failin Allah olduğunu kabul eder. Yağmurun belli fiziki şartların oluşmasıyla yağacağını bilir. Ancak ona göre yağmurun yağması olayı tabii sebeplerin bir araya gelmesinin sonucuyla sınırlı değildir. Mümin görünen sebeplerin ötesine geçerek yağmuru Allah'ın indirdiğine inanır ve bu yüzden onu rahmet olarak adlandırır. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Elbette ki kader de Allah'ın takdiriyledir. İnsana düşen ne? İnsana düşen kendi elinden geleni, yani kendi görevini yerine getirmektir. Herkes kendi görevini yerine getirmekle mükelleftir. Sorumludur, zorunludur. İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka bir şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tamı tamına ödenecektir. İşte bu Necm suresi 39 ila 41. ayetler arasında bildirilmektedir. İnsan iman anlamında, itaat anlamında ve ibadet olarak kendi üzerine düşeni, altını koyu koyu çizmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum, böylesine vurgulamak istiyorum. Kendi üzerine düşeni, görevini yerine getirmekle yükümlüdür. İmtihan için geldiğimiz bu alemde ömrümüz müddetince hayatımızı sürdürecek ve yapıp ettiklerimizle Rabbimizin huzuruna varacağız. Necm suresi 42 ila 48. ayetler arasında çarpıcı bir şekilde beyan buyurulduğu üzere son durak Rabbimizin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan. O'dur öldüren ve yaşatan. Rahme atılan nutfeden, yani spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ahiret için, mahşer için tekrar yaratma Allah'a aittir. İnsanı zengin eden, varlıklı kılan da O'dur, Allah'tır. Hazreti Ali'nin anlattığı şu hadisede Peygamber Efendimiz öncelikli olarak bu hakikati işaret etmektedir. Diyor ki Hazreti Ali, bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağıya doğru eğdi ve elindeki çubukla yere çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yer ile Said yani mutlu veya Şaki yani bedbaht olduğu yazılı olmasın kaderde buyurdu. Yani nereye gideceğimiz şu anda bizim kaderimizde yazılı. Peygamber Efendimiz bunu beyan ediyor. Hadiste zikri geçen saadet ve şekavet tabirleri cahiliye Arapları tarafından mutluluk ve mutsuzluğu şans ve talihe bağlayan bir anlayışla kullanılıyordu. Hazreti Peygamber bu sözüyle mutluluğu ve bedbahtlığı Allah'ın kudreti dışında bir takım sebeplere bağlayan Arapların yanlış algılarını düzeltmektedir. Aynı zamanda şans ve talihe konu ettikleri durumun dünyevi hayatla sınırlı olmadığını beyan eden Peygamber Efendimiz asıl mutluluk ve bedbahtlığın ahirette söz konusu olduğuna dikkatleri çekmiş. Her şeyde olduğu gibi mutluluk ve bedbahtlığın da Allah'ın irade ve kudretinden bağımsız var olamayacağını vurgulamıştır. Allah'ın iradesi ve takdirinin insanın çabası ve yönelmesine göre tecelli ettiğini de hatırlatmıştır Peygamber Efendimiz. Tekraren dikkatlerinizi özel olarak çekerek ifade etmek istiyorum ki Peygamber Efendimiz Allah'ın irade ve takdirinin insanın çabası ve yönelmesine göre tecelli ettiğini anlatmaktadır bizlere. Buna göre insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutluluk ya da bedbahtlığa iten şey aslında kendi yapıp ettikleridir. Kişinin eliyle yaptıklarıdır. Ve en leyse lil insan illa ma sa'a. Elinin emeğidir insanın kazanacağı. İbni Abbas Resulünün kendisine şöyle dediğini anlattı. Delikanlı dedi Peygamber Efendimiz İbni Abbas'a, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Delikanlı, Allah'ı daima yanında bulasın. Gözet ki Allah'ı. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar bütün insanlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Yeni bir şey yazmaz. Sayfalardaki yazılar kurumuştur. Değişmez. Hazreti Peygamber'in İbni Abbas'a Allah'ın koruması altına girebilmesinin Allah'ın dini için çalışması neticesinde mümkün olduğunu bildirmesi insan iradesinin önemine de bir vurgu aynı zamanda. İnsan iradesinin önemine vurgu. Resul-i Ekrem ardından Allah'ın istemesi dışında hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini, sadece Allah'tan istenmesi gerektiğini söyleyerek haddi zatında her şeyin sahibinin Allah olduğunu kalplere yerleştirmeyi arzulamıştır. Aynı hakikati ifade eden pek çok ayetten birinde eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, iyilik, güzellik dilerse, murad ederse onun lütfunu engelleyecek de yoktur buyurmuştur. Yunus suresi 107. ayet-i kerimede. Buna göre Allah sahip olduğu mülkte insanlara bereket alanı bahşetmiş ve belli ölçüde tasarruf imkanı vermiştir. İnsan eylemlerini her zaman engelleme gücüne sahip olan yaratıcımız Allah Teala Zülcelal fiillere izin vermek suretiyle iradesini tecelli ettirmektedir. Tekrar tekrar hatırlatmak isteriz ki kader ve kazaya inanmak iman esaslarındandır. Kişi kader ve kazaya tam teslim olmadan iman etmiş olamaz. Ancak insanlar kaderi bahane ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insan Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, bu şekilde takdir etmiş Allah Teala, ben ne yapayım diyerek günah işleyemeyeceği gibi günah işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez, kaderi mazeret olarak ileri süremez, kaderin arkasına sığınamaz. Bir şeyi yaparken böyle yapmayı tercih eden, isteyen insanın kendisi, o iradeyi yaratan Allah. Kul, kişi sorumluluk doğuran fiilleri irade edendir ama yaratan değildir, zira yaratmak Allah'a mahsustur. Kur'an-ı Kerim'de her şeyin yaratıcısıdır Allah buyurulmaktadır. Her şeyin yaratıcısının Allah olması bizim istediğimiz kötü ve yanlış işleri sorumluluktan kaçarak Allah'a havale etmemize yol açmamalıdır. Bu kaderi istismar etmek olur. Ayrıca kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak, olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamakta, tedbir almamakta İslam'ın kader anlayışıyla bağdaşmaz. Allah her şeyi bir takım sebeplere bağlamıştır. İnsan bu sebepleri yerine getirirse Allah da o sebeplerin sonucunu yaratacaktır. Bu da bir ilahi kanundur ve bir kaderdir. Peki bela ve musibetler kader midir? Şimdi aklınıza bu takılabilir. Değerli dinleyicilerimiz, belaları ve musibetleri 3 grupta değerlendirmek gerekir. 3 grupta değerlendirebiliriz. Birincisi, insan iradesinin söz konusu olmadığı belalar ve musibetler, depremler gibi. İkincisi, insan iradesinin kısmen söz konusu olduğu belalar ve musibetler, kısmen kabahatli olduğumuz trafik kazaları veya birincisinde olduğu gibi içinde bulunduğumuz aracın kaza yapması. Yani sizin bunda bir dahliniz, bir müdahaleniz yok ve sonucundan da biz etkileniyoruz ama. Ve bir de üçüncüsü var, bir hiç müdahalemiz olmayan bir tedbir almadığımız için başımıza gelenler, bir de insan iradesinin söz konusu olduğu belalar ve musibetler, mesela alkollü araç kullanarak sebebiyet verilen kazalar, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu maruz kalınan hastalıklar gibi. Allah'ın ilmine bakan boyutuyla bunların hepsi kader olmakla birlikte, ilki ve belli oranda ikincisi terim anlamıyla kaderdir. Bu çeşit bela ve musibetler sabretmek şartıyla günahlara kefaret olduğu gibi Allah katında daha yüksek derece almaya da vesiledir. Sonuncusu ise insanların hatasından kaynaklandığı için ilahi ilim açısından kaderin dışında olmamakla beraber insanlar bundan elbette ki sorumludurlar. Mümine düşen, inanmış bir insana düşen her çeşit bela ve musibetlerde Allah'a sığınmak, fakat bunlara maruz kalınırsa sabretmektir. Unutmamak gerekir ki Allah sonsuz rahmet ve inayet sahibidir. Dolayısıyla musibete maruz kalan bir kimseyi sabretmesi şartıyla büyük mükafatlara nail kılacaktır. Ayrıca Allah insanları imtihan ettiği için dilerse bir takım bela ve musibetler verebilir. İnsanlar bu durumda kulluklarının gerektirdiği tutum içinde olmalıdırlar. Değerli dinleyicilerimiz, bu vesileyle şu hususa da değinmemiz yerinde olacaktır. İçinde insan unsurunun olduğu, insan eliyle ortaya çıkan ancak insanı pek çok hususun, insanı aşan pek çok hususun varlığı bilinmektedir. Genetik yapı, çocukların cinsiyeti gibi konular sebep sonuç içerisinde cereyan eden bir takım olayları insanın kontrol edemediğini göstermektedir. Sözlerimizin başında ifade ettiğimiz gibi insan ne zaman doğacağına, ne zaman öleceğine, cinsiyetine de müdahale edememekte, anne ve babasını da seçememekte. İnsan kendi iradesi ve gücünü aşan bu gibi durumlarda aşkın bir kaderin varlığını hisseder ve kabullenir. İşte bütün bu gerçekleşenleri Allah ezelde bilmektedir. Biz daha yaratılmadan önce ne yaşayacağımızı en ince teferruatına kadar bilen Allah, tercihimizi ne tarafta kullanacağımızı bu ezeli ve ebedi ilmiyle bilmektedir. Bu bakımdan ilahi ezeli bilgi olması gerekene bir zorlama değil, olacak olanı önceden bilmedir. Olması gerekene bir zorlama değil, olacak olanı önceden bilmedir. Nitekim Kur'an'da konuyla ilgili şöyle buyurulmaktadır: yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Hadid suresi 22. ayetinden öğreniyoruz ki yeryüzünde ne olup bitse ve başımıza ne gelmiş olsa o ezelde, evvelde Allah tarafından bilinmektedir ve kader olarak da ta ezelde yazılmaktadır, yazılmıştır. Peygamber Efendimiz bize bu dünyayı imtihan için gönderildiğimizi sık sık hatırlatmış. Bir bakıma tasavvurları aşan kader meselesinde bir sonuca varamayacağımız halde de dalıp gitmememizi istemiştir. Peygamber Efendimiz bizden her türlü tedbiri almamızı, fakat aynı zamanda la havle ve la kuvvete illa billah, güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur diyerek güç ve kudreti Allah'a nispet etmeyi tavsiye etmiştir. Kısaca maşallah olarak bilinen Allah'ın dilediği olur, dilemediği de olmaz demeyi de duasında zikretmiştir Peygamber Efendimiz. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe, Allah istemedikçe, Allah murad etmedikçe siz dileyemezsiniz, isteyemezsiniz, gerçekleştiremezsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, kaderin anlaşılma sorunu Allah'ın iradesinin her şeyi kuşatması yanında insanın irade özgürlüğünün imkan ve sınırının ne olduğu meselesine dayanmakta. Kader ancak insanın yeryüzüne bir imtihan için gönderildiği gerçeği temel alınarak anlaşılabilir ancak. İradesi ve seçme özgürlüğü olmayan bir kişinin denenmesinden bahsedilemeyeceğine göre imtihanından bahsedilemeyeceğine göre insanın sorumlu varlık olmasını mümkün kılan bu yönünü doğrudan kısıtlamayan üst bir planlamanın olduğu düşünülmelidir. Buna göre insanın bütün tercihlerini her halükarda bu kaderin içerisindedir ve hiçbir şekilde Allah'ın irade ve kudretinden bağımsız değildir. Peygamber Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve her türlü korunma tedbiri Allah'ın kaderinden bir şeyi önler mi diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz onlar da Allah'ın kaderindendir şeklinde cevap vermiştir. Yani onlar da ezelde kader olarak zaten yazılmıştır. Yani Peygamber Efendimizin beyanından anlaşılmaktadır ki yapılan dualar, alınan tedbirler de kaderin içerisinde yer almaktadır. Kaderde asla bir değişiklik olmaz. Bazı sebeplere bağlı olarak sonradan değişikliğe uğrayan her şey zaten kaderin içindedir. Yani o şey yine de ezeli bilgi ve takdir çerçevesinde gerçekleşmiştir. Aynı şekilde kulun duası ve bu duanın neticesi de bütünüyle kaderin içindedir. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hazretleri? Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyr eyler. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o. Reddetme. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle. Yerincedir o öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sohbetimizin başında ne demiştik? Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elindeyse beyazdan gel de sıyır beyazı. Evet değerli dostlar. Kader konusunun iç yüzünü, aslını, esasını, hakikatini ancak Allah'ın bilebileceği ilahi bir sırdır kader, ilahi bir sırdır. İşte bu sebeple de kader konusunu kesin bir biçimde çözmeye girişmek insanın kapasitesini zorlaması ve imkansıza tabi olmasıdır diyoruz. Bize düşen nedir şimdi? Ne yapmalı dediğinizi duyar gibi oluyorum bütün bu anlatılanlardan sonra. Yapmamız gereken kader ve kazaya iman ile her daim üzerimize düşen görev olan şeyleri elimizden geldiği kadarıyla yerine getirmek ve sonucu Allah'a havale etmek ve ona tevekkül etmektir. Peygamber Efendimiz'e öğretilen şu dua Allah'ın kudret ve iradesine sığınmanın kaderi idrak etmenin bir göstergesidir. Ve kul Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ohricni muhraca sıdkın ve cealli milleduke sultanen nasira. De ki Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içerisine çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Bize düşen kadere iman. Bütün işlerimizde, hayatımızda elimizden geleni yaptıktan, almamız gereken tedbirleri aldıktan sonra Allah'a sonucu havale etmektir. Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içerisinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içerisinde çıkar. Rabbim katından bana yardımcı bir kuvvet ver. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Agah, Sübhanım illallah diyecek ilahisinde. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Subhanım
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Geçen hafta bir soru vardı. Bize en çok sorulan sorudur aynı zamanda. Yarım kalmıştı, oradan devam ediyorum. Hocam diyordu, göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir? Tüm tedavi ve korunma yöntem ve sebeplerine başvurduktan sonra sonucu Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir değerli dinleyicilerimiz. İslam inancında nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum ve davranışlar, inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin ve bunlardan medet ummanın medet ummak amacıyla boyuna ve herhangi bir yere takılması İslam inancında caiz değildir, doğru değildir değerli dinleyicilerimiz. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmez buyurmuştur. Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmez buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takılan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah'a ortak koşmuş olacağını ifade etmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği duaları yapmamız daha uygun değil mi? Bu çerçevede Felak ve Nas sureleri yanında Hazreti Peygamber'in torunlarına yaptığı şu dua okunabilir demiştik. Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Peki bu arada nazarın hakikati var mı? Var mı böyle bir şey? Varsa nazardan nasıl korunulur? Değerli dinleyicilerimiz, nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte nazardan Allah'a sığınır çünkü nazar yani göz değmesi haktır buyurulmaktadır. İbn-i Mace'de geçen bir hadiste. Peygamber Efendimiz nazar değmesine karşı Ayet-el Kürsi, Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum Ayet-el Kürsi ile İhlas, Kul huvallahu ahad, İhlas ve Muavizeteyn, Felak ve Nas. Kul e'udhu bi Rabbil Felak. Kul e'udhu bi Rabbin Nas. Bakın dört tane şey söyledim size. Hatırlattım. Ayet-el Kürsi'yi söyledim. İhlas'ı söyledim. Felak ve Nas surelerini söyledim. Peygamber Efendimizin bunları okuduğu, ashabına da bunları okumasını tavsiye ettiği, bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teala'ya yakardığı rivayet edilmektedir. Doğrudan Allah'a yakardığı. Nazara maruz kalan bir kişi çare olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önerdiği korunma yöntemleriyle yetinmeli, yetinmeyi bilmeli, cahil, cinci, üfürükçülerin tuzağına düşmemeli. Kendisine nazar değdiğini düşünen ruhsal problemli kişilerin ise bazı insanlar daha çok etkilenebilmektedirler. Psikolojik dengeleri bozuktur. Ruhsal problemli kimselerin ise özellikle bir psikiyatri uzmanına müracaat etmeleri uygun olur. Özellikle bir psikiyatri uzmanına da müracaat etmeleri uygun olur. Biz bunu tavsiye ederiz. İlginç bir sorunun cevabıyla devam ediyoruz. Evli bir kadın eşinden boşanmadan başka bir erkekle evlenebilir mi diye soruyor. Yani nikah devam ederken kadın başka bir kimseyle evlenebilir mi? Değerli dinleyicilerimiz, nikah evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dinen bir engel bulunmayan bir kadınla bir erkeğin şahitler huzurunda evlenme hususunda karşılıklı rızalarını beyan etmelerinden ibaret bir sözleşmedir. Aralarında evliliğe mani dini bir engel olmaması gerekir. Böyle usulüne uygun bir nikahla evlenmiş olan bir kadın, evlendiği erkeğin kendisini boşaması ya da hakimin boşaması, boşanma gerçekleşmeden veya ölümü gibi bir sebeple usulüne uygun ayrılmadıkça başka bir erkekle hiçbir şekilde İslam'a göre evlenemez. Konuyla ilgili ayet-i kerime de şöyle buyurulmaktadır. Savaş esiri olarak sahip olduklarınız hariç evli kadınlar da size haram kılındı. Evli kadınlar ayet-i kerimede evli kadınlar size haram kılındı buyuruluyor. Bunlar üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır evli kadınlar. Dolayısıyla boşanma olmadan bir insanın bir başka erkekle evlenmesi, bir kadının bir başka erkekle evlenmesi mümkün gözükmemektedir. Doğru değildir. Din buna izin vermez. Bu konuda özellikle iddet meselesine dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki boşanma, evliliğin feshi ve ölüm gibi bir sebeple evliliğin sona ermesi durumunda kadının yeni bir evlilik yapmadan önce iddet beklemesi gerekir. Peki bugünün en ilginç sorularından ve cevabı eminim merak edilen sorulardan birisi de şu son sorumuz. Maddi çıkar elde etmek için boşanmak caiz midir hocam diye soruyor. Aile ve evlilik ciddi bir müessese. Bir kimsenin dünyevi bazı kazançlar, menfaatler elde etmek için nikahı suistimal etmesi doğru bir davranış değildir. Mesela bir kişinin yurt dışında çalışabilmek için oturum izni almak maksadıyla bulunduğu yerin vatandaşlarından birisiyle formalite nikahı yapması veya vefat eden babasının emekli maaşından yararlanmak için eşinden mahkeme kararıyla boşanması nikahın suistimal edilmesinin örneklerindendir. Yanlış ve yalan beyanlarla elde edilen kazanç haksız bir kazançtır. Haksız yollarla elde edilen kazanç ise haramdır değerli dinleyicilerimiz. Bu gibi durumlarda mahkeme yoluyla boşanan eşler dini hükümlere göre bir bayin talakla boşanmış olurlar. Evliliklerini devam ettirmek istemeleri halinde daha önce başka bir boşanma olmamış ise yeni bir nikah kıydırmaları gerekir. Dolayısıyla yeni bir nikah kıydırmadan nikahları geçerli olmaz. Ve menfaat elde etmek için kişiler boşanmış gibi gözükmeleri doğru değildir. Dinimiz buna izin vermez. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte Yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Baykal Alavant'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda Sami Özer bu aşk bir bahri ummandır diyecek. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Aşk bir bahri ummandır, bu aşk bir bahri ummandır, buna haddü kenar olmaz, buna haddü kenar olmaz. Bu aşk bir bahri ummandır, bu aşk bir bahri ummandır, buna haddü kenar olmaz, buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır, delilim sırrı Kur'an'dır, bunu bilen de ağır olmaz, bunu bilen de ağır olmaz. Salatullah selamullah, salatullah selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Süre geldik ezeliden, süre geldik ezeliden, Pirim Muhammed Ali'den, Pirim Muhammed Ali'den, şerabı la yezaliden, şerabı.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.